Merhaba, ben Yusuf. Nine R Tree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Elizabeth Loftus ve Catherine Ketchum tarafından yazılan The Myth of Repressed Memory, False Memories and Allegations of Sexual Abuse, bellek psikolojisi ile cinsel istismar iddiaları arasındaki tartımları ileki inceleyen bir kurgudunu kitaptır. Toşten Vatsansın. Lüyilerde özellikle terapide geri kazanıldığı söylenen anıların ne kadar güvenilir olduğu sorusu etrafında büyüyen tartışmaya odaklanır. Kitap, bastırılımı olduğu varsayılan çocukluk anılarının daha sonra terapi sırasında ortaya çıkmasının her zaman gerçek yankıyı göstermeyebileceğini, yanlı yönlendirme ve telkin yoluyla sahte anılar olabileceğini savunur. Loftus'un deneysel psikoloji alanındaki savunmaları bu grubun bilimsel temelini oluşturur. Eser, yalnızca hafıza yanılabilirliğini anlatmakla kalmaz. Aynı zamanda bu tür anıların terapi süreklerinde ve hukukta nasıl kullanıldığının da seri sonuçlar doğurabileceğini de gösterir. Bu yönüyle kitap, psikoloji, klinik uygulama ve adalet sistemi kesiminde yer alan önemli bir eleştirel incelemedir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. Ek olarak, geri kazanımın anı hareketine yöneltilen temel itiraz, kitabın ana ekseni. Yıllar boyunca unutulduğu söylenen kokukluk, sanlı cinsel istismar anıların terapi sırasında geri getirilebileceği iddiasıdır. Loftus ve Ketchum, bu yaklanımın soğuğu durumda güvenilir bir bellek modeli sunmadığını öne sürer. Onlara göre insan belleğini, özellikle yoğun duygusal baskı altında ya da uzun zaman aralıklarından sonra sandığımız kadar sabit değildir. Kitap burada doğrudan bir psikoloji tartışması yürütür. Çünkü mesele yalnızca bir anının hatırlanıp hatırlanmaması değil. Anının gerçekten yanıp yanmadığıdır. Yazarlar, bazı terapötik yaklanımlarından öne belirli bir geçmide doğru yönlendirebildiğini, böylece kişinin emin olduğu ama gerçekte doğrulanamayan anlatılar geliştirebildiğini savunur. Bu itiraz, manduriyet iddialarını otomatik olarak reddetmek anlamına gelmez. Daha çok, anıların tek başına kesin kanıt gibi kabul edilmesine karşı bir uyarı sunar ve doğrulama ihtiyacını vurgular. O, ikinci olarak telkin, hipnoz ve yönlendirici terapinin sahte anı üretme riski, kitapta öne çıkan ikinci önemli konu anıların nasıl yekillendiği sorusudur. Loftus, hipnoz, rehberliği imgeleme, tekrar eden sorgulama ve terapist beklentisinin belleği etkileyebileceğini anlatır. Bu araçlar, kişinin unutmuş olduğu yönelen bir olayı hatırlamasını sağlamak yerine, aslında yeni ve yanlı bir anlatı kurmasına yol açabilir. Kitabın güç, bu riski soyut biçimde değil, bellek araştırmalarının genel ilkeleri üzerinden göstermesidir. İnsanlar soğu zaman bir sorunun biçiminden, soruyu soran kişinin tavrından ve çevresel ipularından etkilenir. Bu nedenle hatırlama süreci, pasif bir kayıt açma ile mi değil, aktif bir yeniden kurma sürecidir. Yazarlar, psikoterapide kullanılan bazı tekniklerin iyi niyetle uygulanabileceğini, ancak yine de istemeden yanlı inançlar üretebileceğini belirtir. Böylece kitap, terapinin zarar verme ihtimali üzerine siri bir etik uyarı yapar ve profesyonel uygulamada daha dikkatli, daha kanıta dayalı yöntemlerin önemini öne çıkarır. Lüncü olarak belleğin yanılabilirliği üzerine deneysel psikoloji kanıtları, ezerin bilimsel omurgasını. Elizabeth Loftus on deneysel salamalarından gelen bulgular oluşturur. Kitap, belleğin video kaydı gibi salışmadığını, tersine sonradan gelen bilgilerle değebildiğini gösteren araştırmalardan beslenir. Özellikle sahte anıların laboratuvar ortamında kısmen üretilebildiğini salamalar, kitabın argümanına gulu bir temel salar. Buradaki ana fikir, insanların yanlı bir olaya ilişkin ayrıntılı bir inanç geliştirebilmesidir. Bu durum, hafızanın tamamen güvenilmez olduğu anlamına gelmez, fakat hafızanın hata yapmaya açık olduğunu açıkça ortaya koyar. Loftus'un yaklanımı, bilişsel psikolojiyi gündelik yamana ilişkilendirir, çünkü tanıklık, hukukluk hataları ve terapi notları gibi alanlarda bellek, hataları çok pratik sonuçlar doğurur. Kitap, bilimsel yöntemi kullanarak popüler bir inancı sorgular ve duygusal olarak gül görünen bir anlatının her zaman doğru olmayabileceğini gösterir. Bu nedenle eser, yalnızca bir fikir kitabı değil, aynı zamanda deneysel psikolojinin toplumsal etkisini anlatan bir çalışma olarak da okunabilir. Dördüncü olarak, hukuk sistemi için uyarı, tanıklık ve doğrulama sorunu, kitabın önemli bir boyutu. Gistoya se ona tuğleçi. geri kazanır mı anıların mahkemelerde delil olarak kullanılmasının doğurabileceği risklerdir. Yazarlar bellekle ilgili bu tür iddiaların doğrudan ceza soruşturmalarına ve sivil davalara tanınmasının yanlış sulamalara zemin hazırlayabileceğini savunur. Burada mesele, mandor beyanlarının değersizletilmesi değildir. Aksine, yanlı bir mahkumiyet ile gerçek bir suçun cezasız kalması arasında hassas bir denge kurulması gerektiği vurgulanır. Kitap, adalet sisteminin anlatılarını tek bağına yeterli kanıt gibi görmemesi gerektiğini söyler. Dü doğrulama, tutarlılık, banka tanıklar ve bağımsız kanıtlar bu yüzden önemlidir. Bu bakım, özellikle yüksek duygusal gerilim tanıyan cinsel istismar dosyalarında daha da kritik hale gelir. Kitap, hukuki süreçlerde uzman gürünün nasıl kullanılacağı sorusunu da dolaylı biçimde gündeme getirir. Böyle tepsikoloji yarattırmasının mahkeme salonuna tanısı yeni sorumluluklar doğurduğunu gösterir. Son olarak tartışmalı kabul. Eleştiriler ve toplumsal etkiler kitap yalnızca bilimsel bir savunma metni olarak değil, aynı zamanda yoğun tartışma yaratan bir müdahale olarak da önem tanır. Bir yandan, yanlın yanlar nedeniyle haksız yere suçlanan kişilerin korunması gerektiğini savunanlar tarafından takdir edilir. Diş nellem temenler, kitabın gerçek istismar mandurlarının sesini, bastırma riskini artırdığının ileri sürer. Bu gerilim, eserin neden bu kadar etkili ama aynı zamanda neden bu kadar tartışmalı olduğunu açıklar. Toplumsal düzeyde kitap, terapistlerin, hukukçuların ve kamuoyunun anı anlatılarına nasıl yaklaması gerektiği konusunda daha temkinli bir bakının yerlemesine katkıda bulunmuştur. Fakat aynı zamanda, travma yanyan kişileri kukurla yaklayan bir kültürün gülenmesine dair endiyeleri de beraberinde getirmiştir. Bu ikili etki, kitabı alanında sıradan bir popüler psikoloji kitabından ayırır. Hünk Ezer, yalnızca bir teoriyi anlatmaz, aynı zamanda bilimsel iddianın toplumsal sonuçlarını da gönül kılar. Sonuç olarak The Myth of Repressed Memory, Bellek, travma ve hukuk arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamak isteyen okurlar için önemli bir bavuru eseridir. Özellikle psikologlar, psikoterapistler, avukatlar, adli uzmanlar, sosyal hizmet alanında salıyanlar ve cinsel istismar iddialarının nasıl değerlendirileceğini merak eden genel okur için anlamlıdır. Kitabın en büyük katkısı, anıların otomatik olarak güvenilir kabul edilmemesi gerektiğini, anı telkin ve yanlı yönlendirme ile ciddi hatalar olabileceğini açık ve anlanılır bir dile göstermesidir. Benzer kitaplardan ayrıldığı nokta, konuyu sadece duygusal ya da ideolojik bir serfede değil, deneysel psikoloji ve hukuki sonuçlar üzerinden ele almasıdır. Bu yüzden eser, hem zinin nasıl salıttığını sorgulamak isteyenlere hem de adaletin doğrulama ihtiyacını sidiye alanlara gül bir bakı sunar. Aynı zamanda, gerçek mandurların korunması ile yanlının sulamaların önlenmesi arasında nasıl dikkatli bir denge kurulması gerektiğini döndürür. Destek olmak istiyorsanız, Dr. Elizabeth Loftus, kitabı, podcast açıklamasında paylaşım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra, düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.